Ayrım 2, Kuşkulu Delil, Michael Connelly, sayfa 18. İkinci kısım, 12 Şubat Cuma, saat 10. Harry Bosch, Ağır Ceza Mahkemesi binasının 18. katındaki bölge savcılığı ofisine girip ön taraftaki bankoya yaklaştı. Görevliye adını verip saat 10'da bölge savcısı Gabriel Williams'la randevusu olduğunu söyledi. ''Aslında sizin toplantınız toplantı odası A'da'' dedi resepsiyoncu kadın önündeki bilgisayar ekranına bakarak. ''Kapıdan girip sağa dönün ve koridorun sonuna yürüyün. Bir daha sağa döndükten sonra sol tarafınızda toplantı odası A'yı göreceksiniz. Kapıda tabela var, sizi bekliyorlar.'' Kadının arkasındaki ahşap panelli kapı bir vızıltı çıkararak açılınca boş aradan geçti. Onu birden çok kişinin bekliyor olması tuhaf gelmişti. Dün öğleden sonra bölge savcısı sekreterinden çağrıyı aldığı andan beri bunun neyle ilgili olabileceği hakkında kafa yormuştu. Bölge savcılığı dairesinde gizlilik çok önemliydi ama çoğu zaman bir miktar bilgi kırıntısı sızardı. Boş şu ana kadar birden fazla kişiyle görüşeceğinden de habersizdi. Tarif edilen yolu izleyerek toplantı odası A'ya geldi, kapıyı bir kez tıklattı, içeriden bir kadın sesi ''Girin'' dedi. Boş içeriye girince 8 koltuklu bir masada tek başına oturan bir kadın gördü. Masanın üstü belgeler, dosyalar, fotoğraflarla doluydu ve kadının önünde bir dizüstü bilgisayar vardı. Bu güzel kadın Boş'a tanıdık geldi ama kim olduğunu çıkaramadı. Yüzünü çevreleyen siyah kıvırcık saçları, Boş'un hareketlerini takip eden delici gözleri ve çok hoş, neredeyse merak uyandıran bir gülümsemesi vardı. Sanki Boş'un bilmediği bir şeyi biliyormuş gibiydi. Savcıların standart kıyafeti olan lacivert bir döpiyes giymişti. Her ne kadar kim olduğunu çıkaramadıysa da Boş onun bölge savcı yardımcısı olduğunu varsaydı.
''Dedektif Boş?''
''Benim.'' Boş bir iskemle çekip onun karşısına oturdu. Masanın üstünde dikkatini çeken ilk şey kapağı açık bir çöp konteyneri içindeki çocuk cesedinin göründüğü suç mahalli fotoğrafı oldu. Bu uzun kollu mavi bir elbise içindeki bir kızdı, ayakları çıplaktı ve inşaat molozları ile başka çöplerden oluşan bir yığının üstünde yatıyordu. Fotoğrafın beyaz kenarları sararmıştı, eski bir resim olduğu belliydi. Kadın resmin üstünü bir dosyayla örttükten sonra elini uzattı. ''Adım Mackie McPherson.'' Boş bu ismi hatırladı ama nereden veya hangi davadan tanıdığını çıkarmadı. ''Bölge savcı yardımcısıyım'' diye devam etti kadın ve ''Jason Jessup davasında savcı yardımcısı olacağım.'' ''Savcıysa?'' ''Jason Jessup mı?'' dedi Boş. ''Onu mahkemeye mi çıkaracaksınız?''
''Evet, bunu gelecek hafta duyuracağız ve o zamana kadar kimseye söylememenizi rica ederim. Özür dilerim ama savcımız toplantıya biraz gecik.''
Kapı açılınca Boş o tarafa döndü. Mickey Heller odaya girdi. Boş bir kez daha baktı. Heller'ı tanımadığı için değil, üvey kardeştiler ve onu görür görmez tanırdı. Ama Heller'ı bölge savcısının ofisinde görmek son derece tuhaftı. Heller bir avukattı. Bölge savcılığı ofisinde oluşu bir kedinin köpek barınağına sığınması kadar anlamsızdı. ''Biliyorum'' dedi Heller, ''bu da nesi diye düşünüyorsun?'' Haller gülümseyerek masaya doğru geldi ve bir iskemle çekti. O anda Boş McPherson'ın adını nereden bildiğini hatırladı.
''Siz ikiniz'' diye geveledi Boş. ''Evliydiniz değil mi?''
''Doğru'' dedi Haller. ''8 muhteşem yıl boyunca.''
''Ve o Jessup'ı dava ederken sen de onu savunacak mısın? Bu bir çıkar çatışması değil mi?''
Heller'ın tebessümü daha da genişledi. ''Birbirimize karşı olsaydık o zaman çatışma olurdu Harry. Ama öyle değiliz. Jessup'ı birlikte dava ediyoruz. Ben birinci savcıyım, Maggie ikinci. Ve senin soruşturmacımız olmanı istiyoruz.''
Boş'un aklı adam akıllı karışmıştı. ''Durun bir dakika. Sen savcı değilsin ki bu iş.''
''Ben tayinle gelmiş bağımsız bir savcıyım Harry. Tamamen yasal. Öyle olmasaydı burada oturmazdım. Jessup'ı mahkum edeceğiz ve senin yardım etmeni istiyoruz.''
''Duyduğum kadarıyla bu dava yardımla falan kurtarılamayacak haldeymiş. Tabii Jessup'ın DNA testinde hile yaptığını söylemiyorsanız.''
''Hayır, bunu söylemiyoruz'' dedi McPherson.
Bu testi ve eşleştirmeyi biz de yaptırdık. Jessup'ın sonuçları doğruydu. Maktulün elbisesindeki onun DNA'sı değildi.
Ama böyle olması davayı kaybedeceğimiz anlamına gelmiyor diye ekledi Heller hemen.
Bosh bir Heller'a bir Macpherson'a bakıyordu. Bir şeyi gözden kaçırmış olduğu kesindi.
O halde kimin DNA'sıymış diye sordu.
Kızın üvey babasının dedi Macpherson. Adam artık yaşamıyor ama menisinin neden üvey kızının elbisesinde bulunduğunun bir açıklaması olduğuna inanıyoruz.
Heller öne doğru uzandı. Jessup'ı o kızı öldürmekten bir daha mahkum edebilecek bir açıklama.
Boş bir an düşündü. Gözlerinin önüne kendi kızı geldi. Ne kadar zor da olsa bu dünyada birlikte yaşamak zorunda olduğumuz birçok kötülük vardı. Çocuk katilleri bu listenin başında gelirdi.
Tamam dedi, varım.
Üçüncü kısım. 16 Şubat Salı saat 13. Bölge savcılığının basın toplantısı odası Charles Manson davasının sürdüğü günlerden beri yenilenmemişti. Rengi solmuş ahşap paneli duvarlar ve köşede sarkık duran bayrak bin kadar basın toplantısının dekoru olmuştu. Ama bu makamın gerçek gücünü kesinlikle yansıtmıyordu. Eyalet savcılığı nüfuzundan hiçbir şey kaybetmemişti ama bir kat badana çektirecek kadar bile paraları yoktu. Ne var ki bu dekor Jessup'la ilgili kararın duyurulması için çok uygun olmuştu. Çünkü belki de adaletin bu kutsal salonları içinde savcılık ilk kez gerçekten güçsüz taraf oluyordu. Jason Jessup'ı tekrar dava etmek kararı tehlikeler ve başarısızlık ihtimalleriyle doluydu. Odanın önünde Gabriel Williams'ın yanında durmuş, kamera ormanına, flaşlara ve muhabirlere bakarken ne büyük bir hata yaptığımı anlıyordum. Kızıma, eski karıma ve kendime bir iyilik yapmayı umarak davayı kabul etme kararım felaketle sonuçlanacak ve beni paramparça edecekti. Çok ender görülebilecek bir andı. Medya haberin sonunu bildirmek üzere toplanmıştı. Bölge savcılığı tabii ki Jason Jessup'ın tekrar yargılanmayacağını ilan edecekti. Bölge savcısı belki özür dilemezdi ama hiç değilse gerekli delillerin eksik olduğunu söylerdi. O kadar uzun zaman hapis yatmış olan bu adama dava açılamazdı. Dava açıldığı gibi kapanır, Jason Jessup hukukun ve halkın gözünde nihayet özgür ve suçsuz bir insan olurdu. Medyanın tamamını aldatmak çok ender olan bir şeydir. Olduğu zaman da kötü bir tepki olur. Ama şimdi Williams'ın hepsini atlatmış olduğuna kuşku yoktu. Geçen bir hafta boyunca çok gizli çalışmış, ekibi oluşturup mevcut delilleri tekrar gözden geçirmiştik. Tek bir kelime bile dışarıya sızmamıştı ki bu savcılık ofisinde ilk kez olan bir şeydi. İçeriye girdiğimiz sırada beni tanıyan muhabirlerin kaşlarının kırıştığını görüyordum. Ama nakavt edici darbeyi mikrofonlarla ve dijital kayıt cihazlarıyla dolu kürsüye gelen Williams indirdi.
24 yıl önce bugün bir pazar sabahı 12 yaşındaki Melissa Landy, Hancock Park'taki evinin bahçesinden kaçırıldı ve hunharca öldürüldü. Başlatılan soruşturma kısa sürede sonuçlandı ve deliller Jason Jessup adındaki sanığı ortaya çıkardı. Jessup tutuklandı ve çıkarıldığı mahkemede şartlı tahliyesiz müebbet hapse mahkum oldu. Bu hüküm 2 hafta önce temyiz mahkemesi tarafından bozularak benim ofisime iade edildi. Burada olma nedenim sizlere Los Angeles Bölge Savcılığı'nın Jason Jessup'ı Melissa Landy'nin ölümüyle ilgili tekrar yargılayacağını duyurmaktır. Çocuk kaçırma ve cinayet suçlamaları hala geçerlidir. Bölge Savcılığı Bay Jessup'ı bir kez daha hukukun bütün sınırları içinde dava edecektik.
Bu duyurunun ağırlığını arttırmak için bir an sustu.
Bildiğiniz gibi temyiz mahkemesi birinci davada bazı tutarsızlıklar buldu ki bu dava şimdilik savcı yönetiminden 20 yıl önce gerçekleşmişti. Siyasi çatışmalardan ve bu ofise atfedilebilecek muhtemel yanlışlıklardan kaçınmak için davayı üstlenecek bağımsız bir özel savcı tayin ettim. Sağ tarafımda duran kişiyi çoğunuz tanıyorsunuz. Michael Heller 20 yıldan beri Los Angeles'ta avukatlık yapmaktadır. Baro'nun özgür düşünceli ve saygı duyulan bir üyesidir.
bu tayini kabul etmiş ve bugünden itibaren davanın sorumluluğunu üstlenmiştir. Savcılık makamı prensip olarak davaların akışını medyayla paylaşmaz. Ama Bay Haller ve ben davanın ayrıntılarıyla ve delilleriyle ilgili olmadığı sürece sorularınızı cevaplamaya hazırız. Bir anda uğultu halinde bir soru yağmuru başladı. Williams odada sükuneti sağlamak için ellerini kaldırdı.
Arkadaşlar lütfen birer birer sorun. Sizinle başlayalım.
İlk sırada oturan bir kadını işaret etti. Adını hatırlayamadım ama Times gazetesinde çalıştığını biliyordum.
Times'tan Kate Salters dedi kadın beni meraktan kurtararak. DNA delili Jason Jessup'ı bu suçlamadan akladığı halde onu tekrar dava etmeye nasıl karar verdiğinizi söyleyebilir misiniz?
Odaya gelmemizden önce Williams özellikle bana yöneltilmediği takdirde bütün soruları kendisinin cevaplayacağını söylemiş ve bu toplantının onun gösterisi olacağını belli etmişti. Ama ben de daha ilk baştan bunun benim davam olacağını açıklamaya kararlıydım.
Buna ben cevap vereyim dedim kürsüye yaklaşıp mikrofonlara uzanarak. GAP tarafından sağlanan DNA testi sadece kurbanın elbisesinde bulunan vücut sıvısının Jason Jessup'a ait olmadığını ortaya çıkardı. Bu suçu işlemediğini kanıtlamadı. Arada fark var. DNA testi sadece jüriye düşünmesi için ek bilgi sağlar.
Doğrulup yana dönünce Williams'ın bana anlamlı gözlerle baktığını gördüm.
''Kimin DNA'sıymış?'' diye sordu birisi.
Williams cevap vermek için hemen mikrofona uzandı.
''Şu anda deliller hakkındaki soruları cevaplamıyoruz.''
''Mickey, neden bu davayı alıyorsun?''
Soru odanın arka tarafından gelmişti. Işıkların gerisinde olduğu için sesin sahibini göremedim. Mikrofona doğru tekrar yaklaşıp araya vücudumu sokunca Williams geri çekilmek zorunda kaldı.
''İyi bir soru.'' dedim. İddia makamında olmam gerçekten de alışılmış bir durum değil. Ama bu dava için saf değiştirmeye değer. Ben mahkemenin bir memuru ve Kaliforniya Barosu'nun bir üyesiyim. Anayasaya, bu ülkenin ve eyaletin yasalarına bağlı kalarak adaleti ve haklılığı arayacağımıza yemin ettik. Bir hukukçunun görevlerinden biri de kendisiyle ilgili kişisel çekinceler duymadan adil bir davayı üstlenmektir. Bu öyle bir davadır. Birinin çıkıp Melissa Landy adına konuşması gerekiyor. Bu davayla ilgili delilleri gözden geçirdim ve şimdi doğru safta olduğuma inanıyorum. Ölçü makul bir şüpheye yer bırakmayacak kanıt olmasıdır. Bence burada böyle bir kanıt mevcuttur.
Williams araya girdi, nazikçe kolumu tutup beni mikrofondan uzaklaştırdı.
Delillerle ilgili olarak daha fazla açıklama yapmak istemiyoruz dedi hemen.
Jessup zaten 24 yılını hapishanede geçirdi dedi Salters. Taammüden adam öldürmekten daha hafif bir hüküm çıkarsa yatmış olduğu süre cezasını karşılamış olacak. Bay Williams bu adamı tekrar yargılamak için onca masrafa ve çalışmaya değer mi?
Soru daha bitmeden bu kadının Williams'la bir anlaşma içinde olduğunu anladım. Salters ona çanak tutuyor, Williams da bu çanağı en iyi şekilde doldurarak akşam 11 haberlerinde ve ertesi günün gazetelerinde hakkaniyetli ve güzel görünmeyi garanti ediyordu. Salters bunun karşılığında deliller ve duruşma stratejimizle ilgili içeriden bilgi alıp diğer gazeteleri atlatacaktı. O anda kararımı verdim. Bu benim davamdı, benim duruşmamdı, benim anlaşmamdı. Kürsünün kenarında durduğum yerden,
''Bu hiç önemli değil.'' dedim yüksek sesle.
Bütün gözler bana çevrildi. Williams bile döndü.
''Mikrofona konuşabilir misin Mickey?''
Işıkların ardındaki aynı kişiydi. Bana Mickey diyecek kadar beni tanıyordu. Bir kez daha Williams'ı itip mikrofona yaklaştım.
''Bir çocuğun katli, olasılıklar ve riskler ne olursa olsun yasaların son sınırına kadar yargılanması gereken bir suçtur.'' Bu davada kazanacağımızın hiçbir garantisi yok ama kararımızı etkileyen şey bu değildi. Ölçümüz makul bir şüpheydi ve sanırım bunu aşmış durumdayız. Delillerin bütününe bakınca bu adamın bu korkunç suçu işlediğine inandık. Aradan ne kadar uzun zaman geçtiğinin ve onun ne kadar süre hapishanede kaldığının önemi yok. Tekrar yargılanması gerekiyor.
Melissa'dan sadece birkaç yaş büyük bir kızım var. İlk duruşmada savcılığın idam cezası istediğini ama jürinin buna karşı çıkıp yargıcı müebbet hapse ikna ettiğini herkes unutmuş görünüyor. O iş o zamandı, bu ise şimdi olacak. Bu davada bir kez daha idam cezası talep edeceğiz. Williams elini omzuma koyup beni mikrofondan uzaklaştırdı. O kadar acele etmeyelim dedi çabucak. Ofisimde henüz idam cezası isteme kararı verilmiş değil. Bu karar daha sonra verilecek. Fakat Bay Haller çok önemli ve üzücü bir noktayı belirtti. Toplumumuzda bir çocuğu katletmekten daha kötü bir suç olamaz. Melissa Landy için adaleti aramak amacıyla elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Bugün buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim.
Bir dakika bekleyin dedi orta sıralarda oturan bir muhabir. Peki ya Jessup, duruşma için buraya ne zaman getirilecek?
Williams beni mikrofondan uzak tutmak için iki eliyle kürsünün kenarlarını tuttu. Bu sabah erken saatlerde Bay Jessup Los Angeles polisi tarafından alındı ve şu anda San Quentin'den naklediliyor. Şehir merkezindeki cezaevine yerleştirilecek. Sonra da dava başlayacak. Mahkumiyet hükmü bozuldu. Fakat ona yöneltilen suçlamalar hala devam ediyor. Şu anda başka bir şey söyleyemeyiz. Williams geri çekilip kapıya gitmem için bana işaret etti. Ben harekete geçip mikrofondan uzaklaşana kadar bekledi. Sonra ardımdan geldi. Kapıdan çıkarken kulağıma fısıldadı.
Bunu bir daha yaparsan o anda seni kovarım.
Yürümeye devam edip ona bakmak için başımı çevirdim. Neyi yaparsam? Çanak sorularından birine cevap verirsem mi? Koridora çıktığımızda Rydell yanında Fernandez adındaki savcılık basın sözcüsüyle birlikte bizi bekliyordu. Fakat Williams onların yanına gelmeden beni durdurdu.
Senaryonun dışına çıktın, bunu bir daha yaparsan işimiz biter.
Durup döndüğüm zaman Williams neredeyse bana çarpacaktı.
Bak ben senin kuklan değilim dedim. Ben bağımsız bir savcıyım, unuttun mu? Bana başka türlü davranırsan çok zor durumda kalırsın.
Williams bana öfke dolu gözlerle baktı. Belli ki ne demek istediğimi anlatamamıştım.
Bu idam cezası saçmalığı da nereden çıktı diye sordu. Daha o konuyu konuşmadığımız halde benden onay almadan bunu söyledin.
Williams benden daha uzun boylu ve iriydi. Gövdesini kullanarak beni duvara sıkıştırmıştı.
Bu lafım Jessup'a iletilecek ve onu düşünmeye sevk edecektir dedim. Ve eğer şansımız varsa bizimle anlaşmaya gitmek isteyecek ve hukuk davası dahil bütün bu iş sona erecek. Bölge savcılığı da onca masraftan kurtulmuş olacak. Bu iş zaten sadece parayla ilgili değil mi? Eğer mahkum edebilirsek hukuk davası da olmaz. Sen ve belediye birkaç milyon doları kurtarmış olacaksınız. Paranın bu işle hiç ilgisi yok. Bu iş adaletle ilgili ve sen yine de ne yapacağını bana söylemeliydin. İnsan kendi patronunu kum torbası yerine koymaz.
Fiziksel baskısına yeterince sabır göstermiştim. Avucumu göğsüne dayayıp ona ittim.
İyi ama sen benim patronum değilsin ki. Benim patronum yok.
Öyle mi?
Daha önce de dediğin gibi seni hemen şuracıkla şu anda işten atabilirim.
Ona koridorun sonundaki basın toplantısı odasını işaret ettim.
Evet, bu da çok iyi görünür. Daha yeni işe aldığın bağımsız savcıyı kovmuşsun. Watergate skandalı sırasında Nixon da böyle yapmamış mıydı? Çok da işine yaradı. Haydi oraya dönüp bunu onlara söyleyelim. Eminim hala içeride birkaç kamera vardır.
İçinde bulunduğu açmazın farkına varan Williams duraksadı. Kılımı kıpırdatmadan onu duvara mıhlamıştım. Beni kovduğu takdirde asla seçim kazanamayacak bir ahmak gibi görünecekti ve bunu biliyordu. Bana iyice yaklaşıp fısıltı tonuyla bilinen en eski tehdidi savurdu.
Bana oyun oynama Haller.
Sen de benim davamın altını oyma. Bu senin seçim kampanyanla veya parayla ilgili değil. Bu bir cinayet davası patron. Benden mahkumiyet hükmü çıkarmamı istiyorsan yolumdan çekil.
Ona patron diyerek önüne kemik atmıştım. Williams dudaklarını büzüp uzunca bir süre yüzüme baktı.
Yeter ki birbirimizi iyi anlayalım dedi sonunda.
Başımı salladım. Evet, sanırım anlıyoruz.
Bu dava hakkında medyaya konuşmadan önce benim ofisimden onay alacaksın, anlaşıldı mı?
Evet. Dönüp koridorda yürüdü, mahiyeti de peşinden gitti. Olduğum yerde kalıp onların gidişini seyrettim. Aslında yasalarda idam cezası kadar karşı çıktığım hiçbir şey yoktu. İdam edilen bir müvekkilim olduğu ya da böyle bir davada çalışmış olduğumdan değildi bu. Sadece aydınlanmış bir toplumun kendi içinden birini öldürmesini yanlış buluyordum. Ama nedense idam cezası tehdidini bu davada bana avantaj sağlaması için kullanmakta tereddüt etmemiştim. Koridorda tek başıma dururken belki de bunun beni tatmin ettiğimden daha iyi bir savcı yaptığını düşündüm. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 29.